Ayrım 13, sayfa 219. 6. bölüm. Koyuncu Musa saygıyla Musa Çelebi'nin yanına girdi. Başını önüne eğerek son haberleri sıralamaya başladı. Sultanım, ağabeyiniz yanına Karaca Bey, Mukbil Bey ve korumalarından bir ikisiyle 3 seyis alıp Bizans yönünde gitmekteyken 40 kilise yöresinde Doğancılar denilen Türkmen köyünde bilinmişler. Koyuncu bundan ötesini söylemek istemezmiş gibi sustu. Musa dikildi. Bilinmişler mi? Sonra? Sonrası köylüler yörelerini almış sultanım. Sanırım ürküp çarpışmaya başlamışlar. Sonuç ne? Sonucu söyle. Başınız sağ olsun efendimiz. Tümünü yitirmiş Türkmenler. Demek sultan olduğunu bilmekteymişler, öyle mi? Koyuncu Musa Çelebi'yi iyi bilmenin ürküntüsüyle titredi. Bakındı çevresindeki kocalara. Kimse de ses olmadığı gibi gizli bir sevincin belirtileri mırıltı biçiminde yükseldi sarayın tavanına. Musa yineledi dediklerini. Sultan olduğunu bilmekteymişler, he mi? Bilmekteymişler efendimiz. Tez asker alıp varın. Köyü kimse kalmamacasına kılıçtan geçirip yerini de yakın. Bundan böyle o topraklarda kimse yerleşmeyecektir. Anlasınlar ki bir sultana el kaldırmak kimsenin yetkisi değildir. Kul kulluğunu bir iyice bellemelidir. Koyuncu hiç sesini çıkarmadan fırladı. Musa çevresini alanlara baktı, kesin buyruk verircesine toparlandılar. Savaş işlerimizi bitirdik. Şimdi dileriz ki kurultay toplanıp tahtın gerektirdiğini yerine getire. Ve dahi Edirne tahtına karındaşımızın yerine birini oturta. Çandaroğlu hemen yerinden ilerleyip tahtın kıyısına kadar geldi. Diz çöküp kapaklanır gibi eğildikten sonra konuştu. Kurultay kararı kılıç hakkıyla alınmıştır sultanım. Biz sizi hakanımız olarak tanıyor, buyruğunuza can baş koyduğumuzu bildiriyoruz. Hasan Paşa Çandaroğlu'nu izledi. Tıraşlanmış sakalı bıyığıyla yaşlılığı iyice ortaya çıkmış, yan yan yürümesiyle üzünç yumağı halini almıştı. Biz de sultanım, Yeniçeri ağası olarak buyruğunuza can baş koyduğumuzu bildiririz. Onun ardından Urumeli beyleri geçit yapmaya başladı. Daha önceleri Musa'ya katılmış olan Mihaloğlu Mehmet Bey, İnebeyoğlu, Karaoğlanoğlu, Karamürseloğlu, Akçakocaoğulları ve tüm Akıncı beyleri. Sırayla gelip diz çöktükten sonra Çandaroğlu Ali Paşa'nın sözlerini yineliyor, bağlılıklarını bildiriyorlardı. Saray ağası her beyin adını çağrılıyor. Sarayın çevresini almış olan yeniçeriler hep bir ağızdan gülbank çekiyorlardı. Musa beyler dizisinin bitmesini bekledi. Bittiğinde sessizce bakındı yöresine. Evrenos Gazi lalamızı görememekteyiz. Bizim bu kutlu günümüzde bulunmak istemezler mi? Sultanım, bilmektesiniz ki Gazi Baba çok yaşlı ve dahi yorgundur. Biz yine de bulunmasını isterdik. Evrenos'a durum bildirilmişti ama başlangıcından beri iki yandan da olmamayı kararlaştırmış olan Evrenos, taht töreninde de bulunmamıştı. Tahtından kalktı, gerinerek bakındı saraya. Sonunda amacına ulaşmışların keyfiyle gülümsedi. İçeri sofranın başına doğru yürüdü, tam başa oturdu. İlk lokmayı aldığında durakladı. Lalamız olmadan boğazımızdan lokma geçmemektedir. Tez varın çağrılayın. Deyin ki Hakan sizi beklemektedir. Eğer onur verirlerse bizi kutlu kılarlar. Görevli oyalanmaksızın seyirtti. O gider gitmez lokmasını çiğnedi Musa. Bir süre daha oyalandı sofrada. Kocalar ard ardına gidip salon ağır ağır boşalırken dairesine yöneldi. Yatağına boylu boyunca uzandı. Soymak için çevresinde dolanan cariyeleri kovaladı. ''Bizi rahat bırakın, gereksinim duyarsak çağırırız.'' Sessizce çekildiler. Kapılar üstüne kapandıktan sonra ellerini başının altına alıp düşünmeye başladı. ''İşte şimdi Hakan'ız. Yenilgiden sonra Çelebi Mehmet karındaşımız üzüntülerini bildirmişti. Nice bir kalleşliğe kurban gittiğimizi kimseye anlatamazdık. Ama bundan öte hiç anlatamayız. Aklımızdaki işleri bir sıraya koymamız gerek. İlkin Evrenos'un dersini vermeliyiz.'' Geçen kez Bursa'ya seyirtip ağabeyimizi getirmeseydi biz tahta çoktan geçmiştik, hem de bunca insanın kanını dökmeden. Bedrettin Şeyh buyurmaktaydı ki insanları yitirmek sömürü için gerekli güçten yoksun olmaktır. Bir kişiye kötülük mü etmek istiyorsunuz, egemenliğini yitirin. Biz bilmekteyiz nice iş yapacağımızı. İlkin varalım Bedrettin Şeyh'e, kaz askerliğimizi verelim yatsımasına olanak kalmadan, ondan sonra Evrenos'tan öcümüzü alalım. Daha sonra bize katılan ve bağlılıklarını her davranışlarıyla ispatlayanları ödüllendirelim. Çünkü bize öyle gelmekte ki karındaşımızla kapışacağız. Çelebi Mehmet oyuna gelmesini kabullenemez. Buradaki beyler de. Öç almaya başlayınca yakınmalar ayyuka çıkacaktır. Nice davranmak gerektiğini tam bilmemekteyiz daha. Hemen konuşalım Bedrettin Şeyh'le. O yolu gösterir bize. Tıkandığımız Timur katında tutsak iken bunaldığımız zaman babamız hep onu çağırırdı. Kaçtığını böyle bir çağrı için ararken öğrenmedik mi? Timur devletinin en yüce görevlerini ayaklarının altına sermişken o şeyhinin buyruğuna uyup yitiklere karışıvermişti. Hem de Timur gibi bir egemenin damatlığına aday olduğu bir zamandan. Eğer çevirebilirsek aklını kazancımız büyük olur. Satu dediklerimizi iletti mi ola? Eğer ilettiyse kararı az biraz sarsılmıştır. Bir de biz varırsak ayağına kıramaz. Öyleyse durmamak gerek Musa Çelebi. Hemen yarın devlete düzen vermenin zamanıdır. Yoksa bu köşekler çarkı bildiklerince çevirmeye başladılar mı bir kez, dişleri arasında biz de yiteriz. Sağlamca durmalı, hiç gerilemeden çarpışan iki çeliğin sertliğiyle durmaksızın itelemelisin bunların egemenliğini. Ama nasıl? İşte bu soruların cevabı Bedrettin Han kağında apaçık durmaktadır Musa Çelebi, davran hele. Bilmekteyiz nice yorgun olduğunu, üzüntülerin seni boğan kan ve hıyanetin ortasından geçip geldiğini. İnsanları nice aldatıp sersemliğine inandırdıktan öte, tüm akılcılığınla ortaya çıkmak diliyorsan oyalanmaman gerekir. Var git Bedrettin Şeyh'e, otur dizinin dibine Timur'un yaptığı gibi. Seni ayıplasalar bile aldırma. Bunca koca bizler durmaktayken, bilgisi belirsiz bir şeyhin dizi dibinde derviş gibi oturmak yaraşmaz deseler bile dinleme. Onlar hıyanetlerinin diyetini ödemedikçe bu ülkede dirlik kurulmaz. Ama onlara bile belli etmemek gerek bunu. Yoksa tümü ağabeyimizi nice boşladılarsa boşlarlar bizi de. Ardımızda bir aday bırakmamış olsak dert değil çabaları. Öyle biri var ki 10 yıldır pişti gelişti. Dikildi birden, gece yarıyı aşıyordu. Görevliler daha sabahleyin taç giymiş olan sultanın bir başına saraydan çıkıp gitmesine bir anlam veremediler. Alışkanlıklarına ters düşüyordu. Süleyman bir yere gitmeden önce yollar tutulur, korumalar çevirirdi, takılırdı dört bir yanını. Böyle değil. Sabahleyin giydirilen kaftanını bile çıkarmamış sırtından. İnce ipekliden hafif bir kaftan giyerek fırlayıp gitti. Bedrettin tek başına oturmuş, yıllar boyunca ardı sıra sürükleyip durduğu kitaplarına dalmıştı. Yeni yazmalardan hemen ediniyor. Hankağ'ın kütüphanesi Edirne medresesininkinden daha zengin bulunuyordu. Daha akşam karanlığı çökerken Aristo'nun Arapçası için uğramıştı babası. Medresenin matematik bilginlerinden biri yapacağı bir araştırma için istemiş. Artık iyice yaşlanmış, çökmüştü. Oğlunun diri gençliğine baktı uzun uzun. Biz gitmekteyiz Bedrettin ama yerimize öyle bir bilge bırakmaktayız ki Tanrı katına vardığımızda yüzümüz ak olacaktır. Sizin yüzünüzü yaptıklarınız ağartmaktadır babam. Yıllardır medresenizin kapısından gerçekten bilgin olamayan tek yobaz giremedi. Bağımsızlığınızı tüm sultanlara karşı korudunuz. Bugün ülkenin dört bir yanına bilim ve adalet dağıtan insanlar yetiştiyse sizin bu davranışınızın sonucudur. Çünkü öğrencileriniz eğilmeyen bir bilinç kazandılar. Adaletin gerektirdiği yerde egemen kim olursa olsun dinlemeksizin karar vermeyi bilen insanlar yetişti. Bugün tüm çalkantılara karşın devlet yıkılmıyor, ayakta duruyorsa sizin 40 yıllık emeğinizin sonucudur. Bu yüzden bizim babamız olmadan önce Edirne Medresesi'nin baş öğretmeni olarak aldığınız ak gideceksiniz yaratanın anlacına. Hep bizi aydınlatır, uyarırsın sevgili oğlumuz. Bilsen seninle konuşmak içimizi nice ferahlatmaktadır. Bunca dağ dağı arasında yaptığımız işin doğruluğunu ve dahi güzelliğini öyle bir anlatıyorsun ki daha bir tutkuyla sarılıyoruz. Oğlundan tüm bilginlerin önünde saygıyla eğildikleri Bedrettin'den övgü almanın sevinciyle kitabı alıp titreyerek gitti. Bedrettin son günlerde Homeros'u, Öripides'i yeniden okuyor. İnsanın Tanrı'yı, Tanrıları nice yarattığının bilincine daha bir iyi varıyor. Toplumun kendi ekonomik gelişmesine uygun tabular yaratışını, ozanların, bilgelerin bunları daha bir geliştirip besleyerek varlık haline getirişini görüyor gözleriyle. Örneğin deniz tanrısı Poseidon, Yunan tanrısı oluncaya uygarlıkta pek çok aşama geçirmiştir. Yunanlar denizi tanımaz bilmez ve dahi ticaretlerini o yolla yürütemezken bir tanrı gerekli değildi onlara. Ama ne zamanki gemileri gelişti, ticareti ve savaşları deniz yoluyla sağlamaya başladılar, hemen bir tanrı bulundu. Sonra bu, en büyük tanrının Zeus'un karındaşı sayıldı. Oysa Herodot ve dahi Haldun ustamızın yazdığına göre Fenikelilerin en büyük tanrısı Yunan'dan çok önce deniz tanrısıdır. Neden? Çünkü Fenikeliler yaşamlarını tümüyle denize bağlamışlar. Üstelik başka kıyılarda kentler kurarak depolar meydana getirmişlerdir de ondan. İşte Homeros da, öteki ozanlar ve yazarlar da tanrıları tatlı tatlı tanımlarken bu gerçeği hiçbir zaman görmemişlerdir. Göremezlerdi de. Aradan bin yılların geçmesi, tarihi Haldun Usta gibi birinin yeni baştan değerlendirerek insanların gözlerini doğal gelişime çevirmesi. Tüm aşamaların nedenini insan gereksinimine bağlaması gerekliydi. Ondan sonra da bizim ahlati ile halvet olup Tanrı'nın gerçek niteliğini öğrenmemiz kalıyordu. Yaptığımız işi büyük sanmaktaydık. Nice basitmiş. Bir yandan okuyor, bir yandan düşüncelerini sürdürüyordu. Yer yer eski Grekçenin en görkemli anlatımını belleğinde duyuyor, kitaptan başını kaldırarak dalıyordu. Kelimeleri birkaç kez daha yankılandırmak, belleğinin derinlerinde bir akarsuyun şırıltısını duymak istercesine. Sonra yine başı dizelerin üstüne eğiliyor, öyle birden başının içinde çiçekleniveren bir tohuma rastladığında geriye doğru kalkıyordu. Dervişlerden bazıları gece işlevleri için kalktıkça önünden geçiyorlar. Bedreddin'in bunca yıldır bir türlü bıkmamasına şaşarak bir süre bakıyorlar kapıdan. Okumakta, hep okumakta, Dürtdia'nın dört bir yanına haberler gitmekte, oralardan haberler gelmekte. Eski öğrencilerinin çoğunluğu, şimdi kendi ülkelerinin en parlak bilim adamları, kitaplar yazıyorlar. Yazdıklarının birer kopyasını mutlaka Bedreddin'e yolluyorlar. Bunun dışında Mısır okullarında yazılan her kitabın bir kopyası çıkartılıp gönderiliyor. Bedreddin bunların tümünü geldiklerinde bir kez okuyor, sonra gerektikçe yeniden bakıyor. Şimdi elinde Homeros, Yunan uygarlığının başlangıç dönemlerinde savaşların niye çıktığını, Paris'te Helena'nın öyküsü altında yatan gerçeği sezerek okuyor yeniden. Eskiden güzel sevgiyi tanrılar katına yücelten bir şiir gibi okumuştu. Şimdi bunca bilginin yoğunluğuyla yeniden değerlendiriyor her şeyi. Paris'te Helena bir küçük neden, işin altında yatan Yunan uygarlığıyla site devletlerinin gelişmekte olan ticaretine Truva'nın engel olması, hem kara hem deniz yollarının ağzında bulunması nedeniyle tüm ticaretten pay alması, Yunan sitelerinin tümüyle birleşmesinin başka nedeni olamaz. Ama Homeros'un anlatımıyla öylesine aşk öyküsüne bürünmekteki olaylar, tanrılar bile bunun için yola çıkmakta, bunun için birbiriyle bozuşup barışmaktalar sanılır, değil oysa. Doğu kervanlarını Makedonya üzerinden Yunan sitelerinin ticaretine engel olarak uç Avrupa'ya mal götürebilmesini ya da geçen her kervandan pay alınmasını sağlamanın kavgası Truva'da kopan. Bir ozan tarihin gerçeğini bile saptırabilir güçlü olursa diye düşündü. Yüzyıllar, bin yıllar boyunca salt aşka övgü gibi gösterebilir gerçeği. Kim bilir, Homeros da belki öyle sanıyordu. Sanıyordu değil, inanıyordu buna. Bir ozan aklını yüreğinde taşıyan kişidir. İnanmadığı zaman öylesine dökülür, öylesine beceriksiz ve değersiz ürünler ortaya çıkarır ki daha kendi çağındayken silinir yiter. 2500 yıldan öteye seslenebilmek için kişinin inandığının güzelliği ölçüsünde, yüreğinde taşıdığı aklında görkemli olması gerekir. İşte ozanların bilgelere üstünlüğü burada. Öyle bir dönem geliyor ki biz bilgeler bile ozanın yazdıklarından, başka bilgelerin yazdıklarına göre daha çok yararlanıyoruz. İyisi ve dahi güzeli olursa kalıcılık ne denli uzun onlar için? Bizim için hiç de öyle değil. İnsanlık biraz daha ilerledi, biraz daha gelişti mi herkesin malı oluveriyor bilgi. Ondan sonra yeni bilgeler geliyor. Bizim ortaya koyduklarımızı ya daha da geliştiriyor ya da yanlışını çıkarıp atıveriyor bir yıkıklığa. Ama şimdiki aklımız bile olsaydı işe başlarken biz yine de bilgi olurduk. Neden? Çünkü ozan genellikle aklı yüreğinde olduğundan sezinlemez ortaya koyduğunun temelindeki gerçeği. Nice gerçekçi olur olsun. Bilgenin ödevi ise geçmişin en görkemli yapılarının temelindeki gerçeği süzüp çıkarmaktır. Biri yaratıcılık ise öteki ondan yararlanıp üreticiliktir. Birbirinden ayrılmaz bilimle sanat. Ayrılmaz ya, bazen biri bazen öteki öne geçse bile insanlığın gelişmesi sonucu ikisi de yararlı esintiler sağlayabilir. Bir gün gelir ki tüm insanlar aynı oranda bilgin, aynı oranda sanatçı olmanın mutluluğunu tadarlar. İnsan emeği karşılığını tam alabildiği dönemlerde ekonomik gücün ve dahi çalışmaktan artacak zamanın dürtüsüyle yatkın olduğu dalı bulur. orada yürüyüp bilgiyi ve sanatı avuçlarının içinde yoğurur. İşte asıl insan çağı, gelişme çağı o zamandır. Biz erken doğduk anlaşılan Bedrettin. Nice sürer ki oraya varmak. İnsanlığın yaraları, egemenlik kavgaları ne zaman tükenir ola? Yeniden daldı Homeros'un olağanüstü dünyasına. Satırları izleyen gözleriyle soluksuz okumaya başladı. Musa Çelebi derin uykuda olan dervişlerin uyanmaması için ayaklarının ucuna basarak hankah avlusunu geçti. Işık gördüğü bölüme ilerledi hiç kuşku etmeden. Timur tutsaklığı zamanından bilmekte ki Bedrettin her zaman herkesten fazla uyanık kalmaktadır. Okumakta birkaç saatlik uykuyla bile ertesi günü tüm tartışmalarda kendi düşüncesinin doğruluğunu ispatlama diriliğini göstermektedir. Gelirken hiç kuşku etmedi onu uyanık bulacağından. İşte düşüncesi doğru çıkmakta. Bir ışık camlardan gecenin karanlığına taşıyor. Ve sanki Bedrettin'den güç almanın görkemiyle gece bile tüm dünyayı aydınlatmak istercesine uzanıp gidiyor boşluklara. Musa ayaklarının ucuna basmaya devam ederek kapıya yaklaştı. İçeriden hiç ses gelmiyor. Okurken uyumuş olmasın. İkirciklenerek duraladı. En iyisi yarın sabahleyin erkenden gelmek. Ama olmaz, dünü kavgayla geçirdi. Bugünse tahta çıktı. Artık Edirne'nin egemeni kendisi. Öyle olanda zaman geçirmesi doğru değil. Alınabilir. Beylerin tümü, kılıç erlerinin hepsi alınsalar aldırmaz. Onlarla baş etme gücünü bulur bedeninde. Ama bu başka. Bunun elindeki silah tüm insanlığın yararına kullanılan bir şimşek. Aydınlığından ancak körlerin, bilgisiz ve bilisizlerin korkacağı bir gün ışığı. O yüzden bilimin değerini anlamış insanlar birer pervane gibi bunun çevresinde toplanırlar. Bilmekteyim ki Bedrettin bizim için bulunmaz bir punttur. Öyle ki eğer yardımcı olursa bize geleceği birlikte kurar, insanların mutluluğunu ortaklaşa sağlarız. Düşüncelerini keserek kapıyı gıcırdatmadan açtı. Bedrettin hemen kaldırdı gözlerini. Tanıdı geleni. Hafifçe kıpırdanarak kalkmak, saygı göstermek istedi. Musa gençliğinin tüm çevikliğiyle atıldı. Daha kalkmasına olanak tanımadan dizüstü çöküp elini öptü. Bağışlayınız şeyhim, dileğimiz hemen dün gelmekti. Ama biliyorsunuz kavga umduğumuzdan uzun sürdü. Bugün sabahtan akşama da hayınların uyuduluğunu kabullenmek zorunda kaldık. Hayınların? Hem de bir kez, birkaç kez değil, her güçlünün önünde eğilmeyi çıkarlarının gereği sayan Bizans dolapçılarının. Bilemezsiniz şeyhim, onlar önümüzde eğilip kalktıkça içimizden yücelen tiksintiyi nice güçlükle tuttuk. Üstlerine kusmamak için nice zorladık kendimizi. Anlamaktayız. Elbet siz anlarsınız, çünkü insanları bilmektesiniz. Şimdi biz güçlüyüz, biz egemeniz ya, tümü yöremizde dolanıyorlar. Utanmasız bir sırtarışla daha bir gün önce bize karşı kılıç kullandıklarını unutuvermişler. Biz diyorduk ki bunlar hıyanetin korkusuyla anlacımıza dikilecekler, tükeninceye vuruşacaklar. Meğer nice yanılmışız, her biri bizim yanımıza koşmak için bin neden buluverdi. Güçlü olduğunuzu, yeneceğinizi anladıklarından... Doğru buyurdunuz şeyhim, bunu anlar anlamaz askerlerimizin birden arttığını, beylerimizin kendiliğinden vuruşmaya girip başarılar kazandığını gördük. Şaşırdık, üzüldük. Egemenliğin kuralıdır ki şaşırıp üzülmek zaman yitirir. Öylesine şaşırıp üzüldük ki şeyhim, aklımızı başımıza alabilmek için hankahınıza koştuk gecenin yarıyı geçmesine karşın. Bağışlarsınız umarız ve dahi umarız ki sizi alıkoymadık bir önemli işten. Yok, biz de Homeros okumaktaydık. Homeros? Bir eski ozan, bizim Anadolu topraklarında yetişmiş bir yürekli kişi. Eski çağ Yunan uygarlığının nice kurulduğunu anlatıyor sezinlemeden. Biz hem sözlerin güzelliğini yaşayarak dinleniyorduk, hem yitirilmiş gerçeklerden toplum düzenlerinin nice kurulduğunu araştırıyorduk. Düzen de yendi aklımıza geldi. Öğrendik ki şu iki yıl içinde Urumeli'nin düzeni bir iyice kokuşmuş. Eğer önüne geçilmezse Bizans'ın düzeni bizim Türkmen düzeninin yerini aldı alacak. Beylerde bunca oyun, beylerde bunca düzenbazlık, akla hafsalaya sığası değil. Düşündük taşındık, dedik ki varalım dizine, elini öpüp çareleri ve dahi tedbirleri öğrenelim. Ama bu salt sizin söylemeniz bizim uygulamamız biçiminde olmamalı. Bilmekteyiz ki siz insanların mutluluğu için çalışmaktasınız. Bizim amacımız da odur. Ama nereden nice başlayacağımızı bilmemekteyiz. Bu insanlar bizi başlarken aldığımız kararların tümünü değiştirmek zorunda bıraktılar. O yüzden buyurunuz, seçiniz hangi görevi istiyorsanız. Devletin sürekliliğini sağlayıp hayınların cezasını verdikten sonra nice bir düzen istiyorsanız birlikte kuralım. Bedrettin gülüyordu. Musa susunca gözlerinde sevecenlik ama sesinde o eski dinginlikle konuştu. Bizim istediğimiz düzenle sizin düşündüğünüz arasında fark vardır Hakan'ım. Biz dilemekteyiz ki kulun kula kulluğu son bulsun. İnsan emeği egemenliklerin en yücesi, en değerlisi haline gelsin. Yeryüzündeki tüm sömürü çarkları kırılsın. Bu insanların ilkin bilinçlenmesiyle yürünmeye başlanan bir yoldur. İlkin bilinçlenecekler. Bunun gereğini insan olma onuru sayacaklar. Ondan sonra direnmeye, kendi emek değerlerinin yüceliğini herkese kabul ettirmeye başlayacaklar. Ondan da sonra kavgaya girecekler ve dahi kendi egemenliklerini sonsuza değin, kayıtsız ve dahi koşulsuz elde edebilmek için belki de milyonlarcasının kanını dökecekler. Ondan sonra belki başarılı bir egemenlik sahibi olur insanlar. Sizin istediğiniz ise kendinizin egemen olduğu ama insanların daha az yakınan, bugünkünden daha mutlu bir toplumdur. Bilesiniz ki baştan çatışmaktadır isteklerimiz. Siz bizim istediğimizi yapamazsınız. Varlığınıza aykırıdır. Yaptırmazlar da. Biz sizin isteğinize hizmet edemeyiz. Çünkü bu emekçilere zaman yitirtmek olur. Musa bekliyordu Bedrettin'in direnmesini. Gerçeği apaçık ortaya koyup nedenleri sayınca dikildi yine de. Neden? Siz insanların sizin düşüncenize inanmasını bekliyorsunuz. Biz o zamanı ayaklarınızın altına seriyoruz. İşte egemenliğimiz insanların yararına ve mutluluğuna tepe tepe kullanın diyoruz. Böylelikle kan dökülmesinin, insan mutluluğuna, toplum egemenliğine ulaşmak için geçecek zamanın engellenmesini neden istemiyorsunuz? Biz size inanıyoruz, dedikleriniz doğrudur. Kulun kula kulluğu kalkmalıdır, biz kendimiz bir kuluz. Hangi yetkiye dayanarak insanlık üstünde egemenlik kuruyoruz? Bunu kaldırınız ortadan, işte devletimizi size teslim ediyoruz. Siz söylediklerinize tam inanmıyorsunuz Hakan'ım. Sabahleyin koyuncu Musa kulunuzu bir köyü ortadan kaldırmak için göndermişsiniz. Neye dayandınız bu kararı verirken? Duyurdular bize söylediklerinizi. Bir kul bir sultanın dokunulmazlığına nice el uzatabilirmiş buyurmuşsunuz. O köy ki sultanına bir kez hıyanet etmiştir. Oysa siz bu akşam hem size hem ağabeyinize, bunlardan da önemlisi hem de babanıza kaç kez hıyanet etmiş kişilerle iğrene iğrene de olsa aynı sofrada yemek yediniz. Köylü yenilmiş bir hükümdarı yitirmiş. Ne zaman? Zaten yittiği zaman. Bir egemen için ölüm yaşamın yitmesi değildir sultanım. Egemen egemenliğini yitirdiği anda ölmüştür çoktan. İsterse kötü yaşamı sürüklesin, ne anlamı var? Anımsayınız babanızı, o tutsaklıktan 8 ay sonra Akşehir'de mi öldü? Yoksa daha Sungur Tekin başından aşağı ağla sardığı zaman mı? Bunun gibi şimdi siz size hıyanet ettiğine inandığınız, bilmem kim beyi yitirseniz bir anlamı olmaz bunun. Yeter ki egemenliğini oğullarına bırakınız. Ama egemenlik sürdüğü ekonomik gücü elinden alırsanız, işte asıl o zaman yiter onlar. En acı öç budur. Sizin düşünceniz ve toplum önündeki açıklamalarınız düzeni değiştirmek anlamını taşımıyor bize sorarsanız. Siz toprakları birinin elinden alacaksınız, başkalarına vereceksiniz. Bizim bildiğimizce eski sömürüyü engelleyeyim derken büsbütün hızlandıracaksınız. Musa şaşkın şaşkın dinliyordu. Nice, hızlandıracak mıyız? Elbette, eski beyler topraklarının ne zaman alınacağını bilmediklerinden şimdikine göre 10 kat fazla çalıştıracaklar insanları. Paylarını artırıp birikime gidecekler. Ardından gelen yeni beyler bir an önce eskisinin görkemine ulaşmak amacıyla binecekler yoksulun ensesine kamçıyla. Birden düşünceye vardı Musa, bilmeden hata işlemişti. Bedrettin aslında kendi düşüncesine tam inanmamış olduğunu davranışlarıyla ispatlıyordu. Artık daha üstüne gidebilir miydi? Daldı bir an. Bedrettin Musa'nın aklından geçenleri okurmuş gibi gözlerini kapatmış ses vermesini bekliyor. Çok haklısınız şeyhim, hata işledik, şimdi düzeltmek nicedir? Her işi birden çözümlemek istiyorsunuz. Bunun için insanlara buyurun, egemenlik sizindir, dilediğiniz gibi kullanın diyebilir misiniz? Bunca kavganın ne anlamı kalır? Ve dahi siz bunu deyende sizinle birlik olanlar anlacınıza çıkmaz mı? Biz salt çıkara mı dayanmaktayız şeyhim, bunu mu söylersiniz? Evet, söylediğimiz budur. Siz de adamlarınızla salt çıkara kendi kişisel çıkarlarınıza dayanmaktasınız. Siz taht istemekteydiniz, aldınız. Şimdi sıra onların isteklerinin karşılanmasına geldi. O zaman bir soru çıkıyor ortaya. Siz kime dayanmaktasınız? Şu an başardığınız halde bile elinizde çıkar bağlılığından öte güç yok. Oysa egemen olmak için bir kitleye dayanmalı, onun çıkarı yönünde davranmalısınız. Bu da bir zorunluluk. O yüzden iki yol var önünüzde. Ya eski egemenlerle, beylerle uyuşup hıyanetlerinin üstünden bir sünger geçeceksiniz. Unutacaksınız verdiğiniz sözleri de, ettiğiniz yeminleri de. Ya da ikinci yolu tutup egemenleri hemen değiştirecek, kendinize güç kaynağı sağlayacaksınız yeni baştan. Ama bizce ikisi de özellikle ikinci yol çok tehlikelidir.
Çok mu tehlikeli? Nice.
Şöyle, siz egemenlerin tümünü yitirinceye çoğunluğu kaçacaktır karındaşınızın yanına. Yoksulun nedenli bağımlı olduğunu gördünüz. Salt Ankara Savaşı'nda sizinle birlikte bulundular diye binlerce asker topladınız. O beyler ki her biri ceddiniz Osman ya da Orhan Gazi'den bu yana egemenlik sürmekteler. İnsanların büyük çoğunluğu onlara bağlı. Kaçarken bir kısa fedakarlıkla bağımlılarını da götürebilirler. Kardeşinizin edineceği gücü düşünüyor musunuz? Sonra yeni egemen olmuşlar, sömürüyü hızlandırdıklarından buradaki kitlenin de öfkesini, yakınmasını çekeceksiniz. Düşmanınız çoğalacak. Bunca düşman ortasında başarıya ulaşmak mümkünsüzdür.
Siz bize birinci yolu önermektesiniz, yeminlerimizden, sözlerimizden geçmeyi buyurmaktasınız, öyle mi?
Egemen kalmanız için koşul budur, akıl yolu bunu gerektirir.
Biz akıl yolunu, bugünün gereklerini değil, geleceğin mutluluğunu istiyoruz. O zaman ne etmek gerek?
Bu zaman işidir, sabrınız var mı?
Yıllardır bekliyoruz şeyhim, gerekirse yıllarca daha bekleriz.
Öyleyse yeni bir kitle, yeni bir sınıf yaratacaksınız. Gerektiğinde sizin için varlığını ortaya koyacak kalabalıkta bir sınıf olmalı bu. Belki o zaman öç almaya başlayabilirsiniz.
Sizin önerdiğiniz öç almamızın gecikmesi mi?
Biz ilkin sağlamca tutulmanız gerektiği kanısındayız. Böylelikle hızlı bir sömürünün yoksulu bunaltmasının önüne de geçmiş olursunuz.
Ama biz ilkin öç alınmasını isterdik.
O zaman yarına bakmamanız gerekli. Alınız öcünüzü ve unutunuz yeni bir düzen hayalini.
Sizin dediğiniz gibi olması için ne etmeli?
Sözünüzü ağır ağır uygulayınız. Kimseyi hıyanetle suçlamadan, toprak vermeyi düşündüğünüz ya da hak ettiğine inandığınız kişilere küçük küçük yerler veriniz. O arada öyle bir yönetim ve adalet düzeni kurunuz ki eski beyler de yeni beyler de kimseyi sömüremesin. Hem siz sözünüzü tutmuş olun, hem sömürü çarkının dişlerini bir bir sökün. Ancak o zaman geleceğin insanların biraz daha mutlu olmasını sağlarsınız.
Bu düzen içinde dediğiniz mümkün müdür?
O kadarcık da düzeltin düzeni.
Siz de bilmektesiniz ki biz değiştirmek düşüncesindeyiz. Ama bunun mümkün olmadığını söyleyen de yine sizsiniz.
Bir sizinle, bir bizimle mümkün olmadığını söyleyeniz doğru. Ama bir doğru daha vardır ki, insanoğlu bir gün tüm kişi egemenliği düzenlerini kökten değiştirecektir. Bizim amacımız oraya ulaşacak insanı yetiştirmektir.
Bizim dileğimiz bu konuda size yardımcı olmaktır. Hem de bizim yolumuzu aydınlatmanız için, salt bizim kırılmamamız gerektiğini düşünerek görev almanızdır.
Bilmektesiniz ki bu egemenlikler içinde hizmet istemeyiz.
Devleti önerdiğiniz üzere hizmetinize veriyoruz. Sizden hizmet isteyen yok. Madem yolu aydınlık görüyorsunuz, bizi alıp yürütün oradan. İstediğimiz budur.
İyi ama bu bizim çalışmalarımızı engeller.
Engellemeyecek ama yine de istediğinizi kotaracak bir ödev seçiniz.
Hangi olumsuz koşulu ileri sürerse Musa Çelebi engelliyordu. Kestirip attığı halde gelip eteğine sarılmıştı. Gencecik insan, öç için yola çıkıp egemenliği elde eder etmez, çevresi kurtlarla çevrili bir kuzucuk. Ya işrete salarak ya öfkesinden yararlanarak yanlış işler yaptıracaklar. Silahla yenemediklerini ucundan kıyısından kemirerek yitirmek isteyecekler. Yanlış amaçlar gösterip yersiz davranışları kışkırtacaklar. Kendi çıkarlarına gördükleri her küçük şey için Musa Çelebi'nin dünyayı yangına vermesini körükleyecekler. Öğrendi iyice Urumeli'nin düzenini. Salt Urumeli'nin değil, her bozuk düzenin düzeni. Musa şimdi egemen değildi. Olacağına da kimse inanmıyordu. Bir sürü inançsızlıkların üstüne geldi. Belki bu yüzden dayanacak bir yer arıyor. Onun bu yiğit kişinin de ötekilerin ağında çürüyüp gitmemesi gerek. Murat Hüdavendigâr'ın işrete dalmasının kışkırtıcısı kim? Çandaroğlu'yla Lala Şahin Paşa. Yıldırım Bayezid'e aynı yolu açanlar, yine başta bu ikisi öteki beyler. Süleyman'a bebe sayılacak oğlanları, dünyanın dört bir yanından toplanan küçümencik cariyeleri armağan edenler kimler? Aynı kişiler. Musa şimdi kimlerle iş görecek? Yine onlarla. Sakalı avuçlarının içinde mırıldanan bir kediyi okşarcasına parmaklarıyla taraklamakta durmaksızın. Başını kaldırdı ağır ağır. Düşünelim sultanım. Musa sevinçle zıpladı, elini kavradı yeniden. Bedrettin aceleyle çekti.
Düşüneceksiniz.
Evet, düşünelim. Kararımızı bildiririz size.
Gecikmeyeceksiniz değil mi şeyhim?
Gecikmemeye çalışırız.
Acele ediniz ve dahi dileriz ki yarın sabah bildiriniz kararınızı. Çok gereksinimimiz vardır size. Bilmektesiniz bunu. Bildiğinizden size gelenleri boş çevirmezsiniz, çeviremezsiniz. Sizin düşündüğünüz gibi bir egemen olsaydık hak verirdik. Ama bilmektesiniz ki amacımız sizin amacınıza ulaşmaktır.
Olur sultanım, acele eder bir karar verir vermez bildiririz.
Bekliyoruz şeyhim, sabırsızlıkla beklediğimizi biliniz.
Bilmekteyiz. Üstünden ağır bir yük kalkmış gibi hafifledi, uykusu vardı, gelmemeyi bile kurmuştu. Ama şimdi tüm dertlerinden sıyrılmışçasına içtenlikle gülüyor. Kaçan uykusunun yerine bir dinlenmişliğin kıvancıyla göneniyordu. Kalktı zıplayarak, Bedrettin de ayaklandı.
İzninizle biz gidelim şeyhim.
İzin sizin, yalnız bir dileğimiz daha var. Sakın öfkeye ve dahi sunulacak armağanlara kapılmayınız. Dikkatli olup babanızı ve dahi karındaşınızı nelerin tükettiğini biliniz.
Siz yanımızda olduktan öte hiçbir şeyden korkumuz yoktur şeyhim. Sağlıcakla kalın.
Esenlikle varın sultanım, çıktı Musa. Sokaklarda Edirne havasını kokladı bir süre. Sonra ağır ağır sarayın yolunu tuttu. Börklüce bir gereksinim için kalkmıştı. Şeyhinin odasındaki kandilin hala ışık saçtığını görende bir dolanmak geldi içinden. Bir isteği olabilirdi. Daldı mı okumaya, su gerekse sezinlemez şeyhi. Kapıya vardı, birden durakladı, şeyhi biriyle konuşmakta. Bir süre kulak kabarttı, sonra konuşmaları seçerek irkildi. Demek tahta geçtiği günün gecesi şeyhin ayağına gelmekteydi sultan. Kıvandı bundan, hemen döndü geri. Yine ayaklarının ucuna basarak odasına girdi. Kapıyı kapatırken ince bir gıcırtı karanlığı deldi.
Satu hemen gözlerini açtı. Uyuyamadın mı?
Uyandınız mı Satu emmi?
Bir şey mi var?
Helaya gitmek için kalkmıştım, şeyhim çalışmakta daha.
O her zaman öyledir.
Bir istediği olabilir diye kapıya vardım.
Yoktur bir isteği, tasan olmasın. Çünkü çalışmaya dalan da istekleri unutur.
Ben yine de bir bakacaktım. Kim var yanında biliyor musun?
Herhalde Edirne Sultanı, Musa Çelebi yok.
Bilemediniz işte, Satı Ozan tam da kendisi var.
Birden yatağında oturdu Satı. Deme!
Dedim de ötesine bile geçtim. Şeyhimizin odasında Musa Çelebi var.
Gecenin bu saatinde bu egemen tayfası aklını bir yerlere koyuyor tahta çıkarken, bilmekte misin Börklüce Mustafa'm? Gündüzler çuvala girmiş gibi.
Kim bilir, görülmek istemiyordur.
Bre Sultan bu, istememekle olmaz ki.
Bakalım neler konuştular.
Söylenecek kadarını iletir bize Bedrettin Şey. Ötesini ne sen öğrenebilirsin ne de ben, boşuna meraklanma.
Bana kalırsa görev vermek istiyordu Sultan.
Bedrettin Şeyh de böyle bir öneri bekliyordu.
Beklemez, istemez de.
Ama bakarsın bu kez gecenin yarısından sonra ayağına gelen bir hünkârı kıramamış.
Yok emmi, gecenin yarısında değil, sabahın ortasında gelse, kırılması gerekse hiç bakmaz şeyhim. Eğer gerekliyse gelmeyip çağırtsa bile seyirtir gider.
Bilmekteyiz bre Börklüce, uyku sersemi aklımız tepemize sıçramıştır da az biraz.
Birden sessizleşti Börklüce.
Şşt, bak bak, gitmekte, dilersen kendi gözlerinle gör. Gerek yok, sen bizim adımıza görüp duymuşsun nasılsa.
Bir süre ayak seslerini dinlediler, sonra yeniden uzandı Satu, Börklüce de onu izledi.